11. peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Üstündekileri çıkarıp yüzlerce başka işçi adayıyla birlikte sıraya giriyor. Kendilerini muayene etmekte olandan kullanılan araç ve gereçlere kaçamak bir göz atıyorlar. Birbirlerine de kaçamak bakışlarla bakıyorlar. Seçilme şansını yanındakilere bakarak kestirmeye çalışıyor herkes. Onun böyle bir durum için hazırlıklı olmasını sağlayacak hiçbir şey yok geçmişinde. Eşi görülmemiş bir an bu. Ama daha şimdiden olağan bir şey. Tanımadığı insanların önünde çırılçıplak soyunmasını istemelerinin yarattığı utanç, komut veren görevlilerin konuştukları anlaşılmaz dil, testlerin anlamı, vücutlarına keçeli kalemle yazılan sayılar, odanın katı hendesesi, erkek gibi tulum giymiş kadınlar, ne olduğunu bilmediği sıvı ilaçların kokusu, kendisi gibi bir sürü insanın sessizliği, çoğunun yüzünde dinginlik içindeki ya da dua eden kimselerinkine benzemeyen o içe dönük bakış. Bütün bu olup bitenler ona olağan geliyorsa bunun nedeni bu önemli anı orada bulunan herkesin paylaşmasıdır. John Berger, 7. Adam, 1975. ...1965 yılında birkaç arkadaşımla Almanya'ya gitmek için başvurdum. 2 ay içinde olumlu cevap geldi. Önce bir poliklinikte muayene oldum, orada temiz çıktım. Sonra İstanbul'a gidip başvurduk. Aletlerle röntgenimizi çektiler, tam 40 kadındık. Yabancılar karşısında soyunmak ve kendimi Alman doktorlarına muayene ettirmek zorunda kaldım. Kadınların birçoğu hemşerimdi. Hepimiz doktorlardan ve diğer kadınlardan utanıyorduk. Ama biri vardı ki o hepimizden daha çok utanıyordu. Üst çamaşırı çok ama çok eski olan bir kadındı bu. O kadar eskiydi ki iki ucunu bir iple bağlamıştı. Zavallı kadın bu kadar kişinin karşısında soyunmak zorunda kalacağını nereden bilsin? Yoksa muhakkak başka bir şey giyerdi. Kaynak Ayten Kılıçarslan, Almanya'da Türk Kadınları. Sağlık kontrolünden geçmek için kader arkadaşlarımızla 5'er 6'şar kişilik gruplar halinde bir Alman doktorun muayene odasına çağrılmıştık. Şaşkın ve merak dolu bakışlarla Türkçe konuşan bir bayanın direktiflerine uymak zorundaydık. Bu bayan önce herkesin külot hariç tüm giysilerini çıkarmasını söyleyip odayı terk etmişti. Malatyalı bir arkadaş ilk olarak giysilerini çıkarmaya başlayınca hepimiz bundan cesaretlenerek soyunmuştuk. Ama birbirimizden utandığımızı da saklayamamıştık. Almanya yolunda önümüze çıkan her türlü engeli aşmaya kararlıydık. Biraz sonra bize soyunma direktifini veren kadın Alman doktor eşliğinde tekrar odaya girmişti. Doktor bizi teker teker şöyle bir göz ucuyla süzdükten sonra kadın tercüman aracılığıyla alt çamaşırlarımızı da indirmemizi istedi. İşte o an bir kabus yaşamıştık. Bir kadının olduğu yerde ve yabancı kişilerin gözü önünde anadan doğma çıplak şekilde beklemenin yerine o an yerin dibine girmeyi tercih ederdim. Kars'ın Arpaçay ilçesinden Mikail amca, 1971 madenci. Önce isimlerimizi okudular, sonra bizi binada muayenelerin yapıldığı kısma götürdüler. Kan ve idrar tahlillerimizi yaptırdılar, sonra akciğer röntgeni çektiler. İkinci gün göz, burun ve boğaz muayenesi yapıldı. O da bitince beni bir başka grupla birlikte odaya götürdüler. Yukarıdan aşağıya sinirlere, fiziki kusurlara vesaireye bakmaya başladılar. Soyunmamız gerekti. Tamamen çıplak olduğumuz için utanıyorduk. Alman doktor, Türk bir çevirmenin yardımıyla dizlerimizin üstüne 18 defa eğilmemizi, bunu yaptıktan sonra yüzümüzü duvara, sırtımızı da doktora dönerek eğik bir şekilde kalmamızı söyledi. O zaman doktor ellerine eldiven giyip sıranın başından başlayarak arka kısmımızı inceledi. Sonra tekrar dikleştik ve sinirlerimizi kontrol ettiler. Ellerimizi öne uzatmamız, gözlerimizi kapayıp 5 dakika böyle kalmamız gerekmekteydi. İki kişinin başı döndü, yere düştü. Bu nedenle muayeneye geçemediler. Geri kalan bizler bayılmamak için tüm gücümüzü kullandık. Kaynak Metin Gür, Mein Freunde Heimat. Evet sevgili dinleyiciler, 11. Peron alıntılarla başladı. 11. Peron'u sizler için Murat Ören ve Eda Kotanoğlu hazırladı. Karşımda Özkan Pekesen ve Gökhan Duman var. Gökhan Duman'ı biliyorsunuz 11. Peron'un kitap olarak da yazarı ve bu projenin gene fikir babalarından. Sevgili Özkan'la da müzik olgusunu konuşacağız. Bugün sevgili dinleyiciler bu alıntıları yaptık ve bu alıntılar hakikaten çarpıcı. Ben de bu alıntıların hemen ardından bu doğaçlama cümleleri toparlamakta zorluk çekiyorum. Ne kadar trajik şeyler değil mi Gökhan? İstersen onunla başlayalım.
Evet kesinlikle Murat abi. Öncelikle tüm dinleyicilerimizi bir kez daha sevgiyle selamlayalım. Üçüncü programımızdayız.
Dördüncü programdayız. Sen bir programda evet. Kaçak olduğun için. Üç diyor.
Şimdi bu alıntılardan sonra gerçekten bir şeyleri toparlamak zor. Çünkü bunlar gerçekten yaşanmış. Bundan 50 yıl, 60 yıl önce bizim büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz tarafından, annelerimiz tarafından deneyim edilmiş gerçek hikayeler. Tabii bunların üzerine konuşmak zor ama bunları konuşmalıyız ki yeni gelen 3. 4. nesile. Bakın sizin bugün Avrupa'daki varlığınız işte bu aşamalardan geçti. Babalarımız, dedelerimiz, annelerimiz bu muayenelerden, bu testlerden geçerek zor şartlarda aslında bu hayat mücadelesini verdiler diyebilelim.
Ve bütün bu aslında alıntılar şunu da göstermiyor mu? Çok ciddi bir kültür şoku yaşıyor insanlarımız değil mi? Yani bizim kültürümüzde birinin yanında soyunmak, dökülmek, işte bir takım doktora muayene olurken bile bir takım dertleri anlatmak çok çok daha zorken burada çok daha sert uygulamalarla karşılaşmak zorunda kalıyorlar.
Kesinlikle öyle. Şimdi geçen programda söylemiştik birçoğu haritada bile yerini gösteremediği ülkelere gidiyordu. Aslında bu sadece Türk işçiler için değil. Yani Avrupa'daki diğer o dönem İtalya'dır,
Yugoslavya'dır,
Portekiz'dir.
Yunanistan'da
oradan
belki.
Çok kırsaldan gelen çok işçi olduğu için belki onlar için de bunu aynısını söylemek lazım. Yani bir göçmen işçi gerçeği var. Bunu kabul edelim.
Ama temel fark din farkı da
tabii,
var.
Tabii din biz ve kültür farkı var. Yani biz 3 günlük yolculukla gittiğimiz hani coğrafyanın uzaklığını da söylemek tabii lazım burada. Onlar da bir gün yarım günde ulaştıkları aynı din, aynı kültürün içinde yoğruldukları bir ülke değişikliği. Belki buna şehir değişikliği bile diyebiliriz. Ama biz gerçekten bir farklı bir dünyaya gidiyorduk. Bunu vurgulamak lazım. Bu aynı zamanda da geçenlerde bir üniversite bir konferansta da aynı şeye değinmiştik. Bunu söylemek hoşuma gidiyor. Çünkü her zaman değinilmeyen bir nokta bu. Şimdi evet o trene binenler bir de binemeyenler var. Şimdi
gidenler kalanlar.
Gidenler kalanlar. Yani buna şey diyebilirsiniz. Yani sonuçta buraya başvurmak özgür bir karar. Yani isteyen başvurmayabilir. Ama tabii başvuran ki da bizim şartlarımıza uyacak. Almanya bu kuralları koydu. Ne var yani sağlık muayenesi dediğimiz şeyi çok da abartmayalım diyenler olabilir. Ama bunun şöyle bir gerçekliği var. Düşünün ki iki tane arkadaş sınava giriyor, muayeneye giriyor. Bir tanesinin işte kasları, röntgeni, akciğerleri,
dişleri
temiz çıkıyor. Sen bizimle gelebilirsiniz, gelebilirsin cevabı alıyor. Diğerinin de diyelim ki işte küçük bir tırnağında sıkıntı var. bundan Nasır'dan dolayı elenenler olduğunu biliyoruz. Ona da deniyor ki hayır sen bu trene binmeye layık değilsin. Aslında bu işin çok büyük bir psikolojik boyutu da var. Orada bir batılı devlet size şunu söylüyor. Biz ancak bize layık olanları ya da bizim kriterlerimize uyanları bu trene
eleğin
alabiliriz.
Eleğin üstünde kalanları
evet.
alırız.
Ve giden de daha gitmeden aslında bir duvarın arkasında. Yani biz öyle bir yere gidiyoruz ki sadece layık olanlar gelebilir. Ve artık bu kişiye göçmen kimliği dışında hangi kimliği biçebilirsiniz? Aidiyet anlamında neyi
çok
biçebilirsiniz?
Önemli,
bunu vurgulamakta fayda var.
Ki burada da kitabında ben hani kitabı defalarca okuduğum için biliyorum. Çok önemli oraya da vurgu yapıyorsun. Bu tür sağlık muayenelerinde de başka ince işler de dönüyor değil mi?
Tabii yani o bizim Yeşilçam'ın çok güzel vurguladığı şeyler var.
Bilinenin karıştırıldığı bilerek falan gibi.
Evet hem geçen hafta kaldığımız yerden tabii, de devam etmiş tabii. oluyoruz. Aslında bir yandan böyle 1961'den alıp günümüze doğru da geliyoruz.
Tabii.
Hem de konuları kronolojiye göre işlemiş oluyoruz. Şimdi tophane demiştik. Tophane aslında sıradan bir semt.
İstanbul'da.
Orada bizim bir işkurun, o zaman işte iş ve işçi bulma kurumu, tam işkur diye kısaltmıyorlar. İşkurun küçük bir yeri var. Alman İrtibat Bürosu da diyor ki bize burada bir yer gösterin. Biz buraya yerleşelim. Oranın bir katını onlara veriyorlar. Zamanla tüm katlara yayılacaklar.
Tabii.
İlk başta 6 kişi geliyorlar.
Çünkü trafik, yoğunluk çok artacak.
Çok artacak. 150'nin üzerinde personel olduğu zamanlara da geleceğiz. Onları da konuşacağız. Ama şimdi bilenler bilir, Tophane'de Karabaş Mektebi Sokak'la Lüleciler Caddesi'nin birleştiği bir yerdir.
İstanbul'u bilmeyenler için biraz daha böyle net bir koordinat.
Beyoğlu'nda Tophane Parkı vardır.
Hatta bir bizim dilimize Tophane Kabadayısı gibi değil mi dilimler de gelmiştir.
Evet. Tophane Parkı deyince biraz daha şekillenmiştir. Tophane Parkı'nın hemen yakınında Karabaş Mektebi Sokak'la Lüleciler Caddesi'nin birleştiği yerde 2-3 katlı bir bina düşünün. Bu binanın bir kısmını Alman İrtibat Ofisi'ne veriyorlar ve oraya yerleşiyorlar. Çok sakin, sessiz, işte caddesinde bir fırıncı, küçük bir esnafın olduğu bir cadde zamanla öyle bir değişiyor ki. Ama bu zamandan kastım bir yıl, iki yıl değil. O kadar hızlı şekilde bir orası dönüşüyor ki. Aylar içinde orası bir iş gücü emek piyasasına dönüşüyor ve oranın esnafı ve İstanbul'un diğer semtlerinde yaşayan tırnak içerisinde gözü açıklarla dolmaya başlıyor. Ne yapıyorlar? Mesela fırıncı, kitapta da anlattığımız gibi fırıncı camına şunu yazıyor. Vize takip edilir.
Tamam işte.
Belli ki içeride bir adamı var. Ya da pasaportlarımız...
İş takibi dediğimiz
şey başlıyor. Taksici diyelim ki sokağa birini getiriyorsa diyor ki içeride diyor hemşerim var. 5 lira diyor verirsen senin muameleni, evraklarını biraz öne aldırırım. Öbürü geliyor diyor ki işte Bulgar şeyden de geçecekler ya o zaman demir perde ülkelerinden de geçecekler için onların vizelerini ayrıca çıkarılıyordu. İşte diyor ki Bulgar konsolosluğunda diyor arkadaşım var diyor bir 10 lira diyor verirsen senin işini bugün görürüm. Böyle bir açık hava piyasasına
dönüşüyor.
Sektöre dönüşüyor. Tabii bunun yanında sadece takipçilerin dışında.
Şimdi ben biraz daha ihtiyar olarak şu demir perdeyi genç dinleyicilere de açıklayayım. Yani o evet. Sovyet bloğuna eskiden demir perde deniyordu. Değil mi Gökhan?
Şimdi tabii abi senin tevellüt buna yettiği için Sovyetler dönemini biz kitaplardan biliyoruz. Estağfurullah sen.
Tabii boş işte böyle.
Sen ruhun geçmez abi diyerek toparlamaya çalışayım. Şimdi evet o bölgede.
Yani bir dönem çok kullanılan bir tabirdir demir perde. Hani onu da evet, şaka bir tarafa vurgulamış olalım.
Yani
evet.
Sovyetlerin kısmından evet. bahsediyoruz aslında. Tabii takipçiliğin dışında orada bavul satanlar, bu eskiden mataralar vardı. Çünkü evet. pet şişenin olmadığı dönemler düşünün. Uzun bir yola gidecekler. Mataralara böyle 4 litre 5 litre yanlarına memleket suyu alıp hatta yeri gelmişken bununla ilgili bir hikaye anlatayım.
Lütfen.
Yugoslavya topraklarına geldiklerinde tabii o dönem korkuyorlardı. Hani acaba komünizm topraklarında başımıza bir şey gelir mi? Çünkü o zaman Almanya'da batı tarafında, Türkiye'de aynı cephede iki tarafın devlet görevlileri de uyarıyorlar. Bakın bu topraklardan geçerken dikkat edin başımıza bir şey tabii. gelmesin. Tabii o topraklara geldiklerinde gerçekten bir korku hakim oluyor. Bunu anılardan biliyoruz, anlatıyorlar. Acaba burayı sağ salim geçebileceğiz mi diye. Aynı zamanda da tabii şöyle şeyler var. Yani biraz da trajikomik. Birbirlerine soruyorlar ki ya biz diyor Yugoslavya'dan, Bulgaristan'dan geçeceğiz. Acaba bu komünistlerin suyu içilir mi?
Tabii.
Bunlar mesela arşivlerde var. Ve
sen kitabında da değiniyorsun.
Kitapta da değiniyoruz ona. Böyle yine bir dönemde Yugoslavya'da durduklarında içlerinden bir tanesi diyor ki görevlerden biri, inip suyunuzu doldurabilirsiniz. Hı hı. Tabii suları tükenmek üzere olanlar inip dolduruyorlar. Yine içlerinden bir tanesine diyor ki ya senin de suyun bitti, niye inip doldurmuyorsun? O da diyor ki Mataranın dibinde diyor kalan su, memleketimin suyu, üstüne başka su koymak istemiyorum. Şimdi bu duygularla bu insanlar gittiler.
Hakikaten bunlar çarpıcı,
çarpıcı hikayeler. Tophane'nin dönüşümü biraz da böyleydi. Hatta şöyle Tophane Parkı'nda tansiyoncu geldi. Almanya'ya gitmenin yolu bizden geçer. Tansiyoncu.
Çünkü tansiyonun da normal olması lazım evet, değil mi?
Tabii. Nedir mesela tansiyon ilacı? Hala Anadolu'da da çok yaygındır. Limon ve sarımsak bir şöyle karıştırılır. Hemen bir bardak içilir.
Düşürmek için değil mi?
Tabii. Bunun gibi Tophane'nin dönüştüğünü, bir sektör haline geldiğini, Anadolu'dan ve İstanbul'dan birçok insanın aslında umudu haline dönüştüğünü ve 12 yıl boyunca da buna devam ettiğini söyleyebiliriz.
Burada bir virgül koyalım. O insan hikayelerinde o zaman Özkan da çünkü bir şeyler söylesin. Özellikle Bora Ayanoğlu ile ilgili. Hani bu hikayelerin sevgili Gökhan müzikte, sanatta, filmlerde, ilerleyen süreçlerde değil mi? Yavaş tabii, yavaş karşılığı edebiyatta.
Hepsine gireceğiz.
Karşılığı olacak. Tabii. Ve işte müzik belki bunların içinde en hızlı duruma adapte olanı.
Şimdi Gökhan'ı o kadar dikkatle dinliyorum ki zaten bütün hikayeler son derece çarpıcı. Hemen şunu söylemek gerekir. İşin sanat tarafıyla biraz ilgili olduğum için. Hı-hı. Yeşilçam'da biraz önce söylenen bütün manzaraları gerçekten çok yani anlaşılır şekilde sanki biz yaşıyoruz gibi aktaran filmler var. O filmlerden daha sonra bahsederiz. Bir de şey var aslında. Hani o muayene sırasında bir, hı-hı, kadının yaşadıklarından bahsettik ya.
Girişteki.
Bora Ayanoğlu da bir dönem şunu düşünmüş. Demiş ki bu meselenin bizim tarafı var. Bir de Almanya tarafı var. Yani bu şu demek.
İşte farklı bir akıl olaya nasıl bakıyor değil mi? Bora Ayanoğlu da Türk müzik tarihini, kesinlikle, ömrü uzun olsun, çok çok kıymetli bestekarlarından biri.
Geçen hafta işte Özdemir Erdoğan'dan bahsetmiştik. Evet. Hani demiştik ki Özdemir Erdoğan için, Özdemir Erdoğan dendiği zaman biraz beklemek gerekir dedik ya. Aynı cümleleri Bora Ayanoğlu için de rahatlıkla, kesinlikle, kurabiliriz. Kısacası şunu söyleyeyim, yani demiş ki eğer Batı müziği acaba bu konuyu ele aldı mı? Hı-hı. Ben böyle bir çalışma yapabilir miyim? Biraz sonra dinleyeceğimiz parçanın ismi Rosemary. Rosemary bir Alman genç kızının ismi ve tren garında oturup memleketini düşünen.
Harika bilgiler veriyorsunuz.
Ve dolayısıyla onu bir Alman genç kızı üzerinden tarif etmeye çalışan bir çalışma. Bunun tabii bir de şeyi var. Bizim ülkemizde yaşananı var. Yani madalyonun ters yüzü var. Hı-hı. Dilerseniz bu şarkıyı dinledikten sonra onun hikayesinden de bahsederiz. Zaman
tamam,
kalırsa.
Tamam. O zaman sevgili Ayhan'dan rica edelim. Rosemary'yi bize dinlesin yavaş yavaş.
Çöker vay vay vay vay vay vay vay vay. geçer trenler. O tren senin, vay bu tren benim, vay say say say say say say say. Sanki gelirmiş Pars'tan, sanki gelirmiş Van'dan, sanki gelirmiş İstanbul'dan. Benim gönlüm sende libe, benim gönlüm sende libe. Roz, roz, roz, roz, roz bari. Yakar sevda beni, bir de vatan hasreti. Dar gelir bana.
Evet, Bora Ayanoğlu'ndan dinledik. Rosemary, değil mi? Sen hikayesini anlattın öncesinde ama birazcık daha bir detay bilgi ver istersen.
Şimdi şöyle söylenebilir. Başta da söylemiştim. Yani bir eş olması, anayurtta kalması anlamında bir kadın bir simge. Hı-hı. Dolayısıyla bu yaşanan her şeyin kadınlarla da direkt olarak alakası tabii var. Hem Almanya'da yaşayan Türk işçilerinin orada evlendiği Alman insanları, yani kadınları, hem de bizim burada olan kendi kadınlarımızla ilgili bir parçaydı. Bir de benim aklıma şey geldi. Biraz önce hani bahsettiğiniz ya bu muayene durumu. Allah rahmet eylesin, Yılmaz Güney'in bir filmi vardır. Baba filmin ismi. Filmde konusu direkt olarak bununla ilgili değildir ama bir sahnesinde tabii bir iş arayışı içerisindedir. Hani nerede çalışabilirim, aileme daha iyi nasıl bakabilirim gibi bir kaygıda. Yılmaz Güney.
Yurt dışına gitmek de bir seçenekti filmde.
Aynen ve o seçeneği bulur ve o muayeneye girer. Bir diş sahnesi vardır. İşte bir şekilde o diş kontrolü yapılır. Oradaki Alman doktorların profilini, o bahsettiğiniz demin metinde okuduğunuz o bütün realiteyi o filmin o sahnelerinde çok rahat görürsünüz.
Gökhan'ın da demin vurguladığı
aynen,
gibi.
Evet. O film şu an gözümün önünde Özkan abi, iyi ki hatırlattın. Gerçekten çok değerli bir film. Hem de o sahne de gözümün önünde. Yeşilçam'da bu kısım çok işlenmedi. Belki atıfta bulunan yerler vardı ama birebir o sahnenin çekildiği başlı başına.
Çok çarpıcıdır.
Biz sosyal medya hesabımız Diaspora Türk'te bunu sadece o bölümünü yayınlamıştık Özkan abi. Ve gerçekten gözünüzü alamıyorsunuz. O ağzınızı açın dediğinde, hepsinin ağzını açması, daha da açın dediğinde çeneleri ayrılırcasına açtıkları, Yılmaz Güney'in orada oyunculuğunu gerçekten bir kez daha
inanılmaz,
söylemek lazım. Biz bunu yayınladık. İşte Dünya Küçük, orada Alman doktoru oynayan kişi, ben izlediğimde Alman sanmıştım. Sonra bize Twitter'dan oradaki doktor benim babam diye bir mention geldi. Yani gerçekten sosyal medyanın gücü herhalde bu da.
Tabii.
Az önce sen şeyi de söylemek istiyorum. Ben, aklıma gelmişken, müzik gerçekten çok güzeldi, şarkı. Bilmiyordum, senden öğrenmiş oldum.
Tabii siz gençler bilmezsiniz. Biz ihtiyaçlar biliriz.
Hep bu kısmı atıfta yapılacağız herhalde Murat abi.
Böyle
benim
bu,
de aklıma şeyi geldi.
Hafif bir çatışma dramalarda önemlidir. Yani biz izleyici ve izleyici de çeker.
O zaman biraz yüklenelim biz sana.
Evet, öyle görünüyor.
Gerçekten film, edebiyat, sanat, medya ayağı var tabii ki. Ama ilk başta müzik. Yani kesinlikle. Çünkü o tren, ilk giden trende de müzik vardı. İlklerinde de tren vardı. Ali Ercan'ın Zeynep'im türküsü aklıma geldi. Onu da anmış olalım.
Tamam.
Ne diyordu
onu
orada?
Onu da dinletiriz bir gün.
Evet.
Çok
evet,
güzel olur. 6 aylık Ahmet anasız kaldı. Yavan ekmek yiyelim. Dön Zeynep'im diyordu.
Bak, ben daha tam sonra, sözleri bilmiyordum. Çok iyi oldu.
Zeynep'in ona cevabı da var. gerçekten belki bir anlaşmayla, hani 1961'de 31 Ekim'de bir anlaşma yapıldı. O gün belki hem iki ülkede de kimse bunun farkında değildi ama öyle şeyler tetikledi ki bu anlaşma, bu göç süreci. Sizin de söylediğiniz gibi filmden sanata, akademiden edebiyata, eğitimden ticarete, birçok alanda
görünür ve görünmez yansımaları ve bağlar oluştu ve bu artık sürüp
kesinlikle
gidecek.
Mesela şimdi Tophane'ye dönüş yapabiliyor muyuz?
Tabii ki, tabii ki.
Şimdi Tophane, tabii Anadolu'nun her yerinden böyle sanki ırmaklar akarcasına insanlarımız geliyordu. O rakamı bir daha söyleyelim. O dönemde Türkiye'nin nüfusu 30 milyonlarda.
3 milyona
sadece
yakındı değil mi? Sen öyle
2 milyon 700 bin civarında resmi başvuru var. Ve bunların tamamı az önce sizlerin okuduğu o hikayelerdeki tabii muameleye maruz kalarak kadın erkek ayırmaksızın.
Korkunç bir rakam.
Korkunç bir rakam. Ya Türkiye'nin bir dönem gündemi buydu. Şimdi mesela geçen hafta yayınladığımız Betül Hanım'ın bir hikayesi vardı. Uzun bir hikayeydi ama Tophane'ye bağlayacağım kısmı. Babası bu arada sınavlar şöyle oluyordu. Nasıl oluyordu? Önce kendi ilinizdeki işkura başvuruyordunuz.
O aşamayı
o aşamadan işte tophaneye yollanıyordu. Sonra diyorlardı ki şu gün şu saatte gel. Betül Hanım'ın babası tophaneye giderken giyeceği, yani İstanbul'a giderken giyeceği gömleği olmadığı için
tabii
köyün en zenginlerinden işte şehre gidip gelen belki arazi ya da toprak ağası diyebileceğimiz bir insandan gidip gömlek rica ediyor ve o gömlekle gidiyor. Almanya'ya gittikten sonra da ilk izinde dönerken
birkaç gömlek
o amcaya 5 tane gömlek getiriyor.
Şimdi naylon gömlek derlermiş. Sen bunu deyince Türk edebiyatının iki büyük şairini de şöyle analım. Ahmet Arif de Cemal Süreyya'nın kız kardeşiyle evlenmek ister. Onunla buluşmak ister ama tek bir gömleği vardır. O gömleği yıkar. O gömlek kurumadığı için o buluşmaya gidemez.
Gidemez.
Bunu yıllar sonra Cemal Süreyya'ya itiraf eder. Böyle böyle. Ya sen öyle böyle bir şey vardı. Biz zaten bu olaya dahil olurduk. Çözerdik der. Yani bu yokluğun, yoksulluğun hikayesi Anadolu'nun gerçeği, bir tarafında var.
Gerçeği evet. Var. Yine benzer mesela Bartın'dan anlattık. Erzurum'da da yine benzer bir hikaye yaşanmış o dönem. Ya yani bir kere gelmek için zaten borç para bulup geliyorlar ama bir de hani bizde şey vardır ya. Hani elin içine çıkacağız. Tabii. Doğru düzgün tabii. Çıkalım.
Bizde var yani. Zaten.
Misafir değil odası mi? Kültüründen gelen bir toplum
evet, yani değil mi? Yani salon kullanılmaz biliyorsunuz.
Erzurum'da kapıyı açarsın girersin naftalin kokuyor.
Bir türlü eskimez o eşyalar. Erzurum'da bir köyden 12 tane arkadaş kafadar yani o dönem gençlerimiz çok başvuruyordu. İlk Erzurum'daki başvurularını yapmak için tabii fotoğraf çekinmeleri lazım. Hayatlarında ilk defa vesikalık çektirecekler ama vesikalık çekinirken de bir şöyle kravat, ceket olsun ki hani karşı tarafa iyi bir izlenim bırakalım istiyorlar. Yok tabii yani nereden olacak? Köyün mualliminden rica ediyoruz.
Muallim öğretmen.
Öğretmen. Hı-hı. Ara sıra eski kelimeler söylüyorum ki.
Ben de anlayayım diye.
Daha rahat.
Tetikte olayım ki anında çeviri yapayım.
Ama hemen yakalıyorsun Murat abi.
Ve bu sakallar değirmen dağırmadı.
Değil mi? Biz de öğreneceğiz inşallah.
Eyvallah sağ ol. Hep birlikte bir şeyler öğreniyoruz.
Ve karşısında. Muallim de tabii öğretmen veriyor. Tabii ne demek diyor. 12 tanesi de aynı ceket, aynı gömlek, aynı kravatla başvuruda, bulunuyorlar. İşte bu insanlar, bizim insanlarımız işte Alman doktorların önüne buralardan geçerek geldiler.
Mutlaka sizin geldiler. Arşivinizde şu da var, onu da ayrı bölümler halinde konuşalım. Almanların insani refleksleri, işte o Alman doktorlar, Alman ustabaşları, onlar da büyük bir kültür farklılığıyla karşılaşıyorlar değil mi? Onların da tecrübeleriyle ilgili evet. Paylaşımları yapalım. Hani senin olmadığın bölümde işte o 70 ortalamayı 90'a çıkaran Türk işçilerine tepkilerini konuştuk biz Özkan'la. Fakat işin bu tarafı da var. Yani çok ciddi bir insan malzemesi ortaya çıkıyor. Diyaloglar, anılar, tecrübeler
aslında
gibi.
Aslında iki grup arasında, grup derken yani iki ülke arasında inanılmaz bir şey var. Yani kültür farklılığı çok çarpıcı ama. Mesela biz Almanya'ya birini yolladığımız zaman mesela diyoruz ki hakkını helal et. Ama orada nasıl bir karşılığı var bu tür bir cümlenin tam da bilmiyorum. İnanılmaz bir kültür bizimkisi. Yani çok şey, çok derinlikli. Dolayısıyla o muayene sırasında yaşananlar belki Almanlar için çok sıradan şeyler ama biraz önce senin de söylediğin gibi Murat abi şairimiz bile bir gömlekle çıkmayı düşünüyorsa eğer işçimizin durumu işte tıpkı bu söylenen Gökhan'ın anlattıklarında resmettiği gibi son derece zor. Yani çok çok zor bir yan yana gelme ve adaptasyon söz konusu. Bu anlamda acıklı bir durum aslında.
Evet kesinlikle. Kültürler tabii ki yani kültür farklılığı en baskın öğe burada. Almanlar da yani dediğim gibi 6 kişi gelip daha sonra 150 kişilik
şeye kadar
sayıya ulaşıyorlar. Şimdi aslında bu muayene işi doktorlar tabii ki buna alışık ama bu şekilde bir şeyle ilk defa karşılaşıyorlar. Çünkü daha önce diğer ülkelerle yapılan iş gücü anlaşmaları kapsamında böyle bir sağlık testi şartı yoktu.
Yok.
Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında bu şekilde detaylı bir sağlık kontrolü. Belki İtalya, Yugoslavya için yine bu tarz şeyler vardı ama bizimki gibi yani az önce anlattığımız Baba filmindeki sahne gibi Hayriye ablanın anlattığı
böyle ince elenip gibi, sık dokunan
evet,
bir şey.
Yani o dişlerine varıncaya kadar, tırnaklarına varıncaya kadar bakma konusu. Bizim tarafımızda tabii bu zor bir şey. Yani yerin dibine girerdim diyor Mikail amca. Kars'tan rahmetli evet, oldu. Allah uzun ömür versin. Rahmet eylesin.
Nur içinde yatsın.
Nur içinde yatsın. Şimdi Onlar için de tabii. Düşünün ki her gün on binlerce başvuru geliyor. Artık bir zaman sonra o karşıdakini insan olarak görmekten
tamam,
çıkıyor.
Tamam, bir makineye dönüyorsun.
Tabii makineye dönüyor. Rutine dönüşüyor. Ve Alman iş disiplini biliyorsunuzdur. Evet, yani işini tabii yapar. Kesinlikle çizginin dışına evet çıkmaz. Ama bir zaman sonra onca insanı gördükten sonra artık karşıdakiler bir insandan öte dosyasına evet ya da hayır yazılacak.
Ne güzel dedim. Bir dosya numarası.
Bir dosya numarası.
Evrak.
Evet. Hatta yedinci adamda bir fotoğraf vardır.
John Berger'ın evet.
John Berger'ın evet. Göğsünde 3 yazan, keçeli kalemle göğsünde 3 numara yazan bir fotoğraf vardır. Fotoğrafın hikayesi de şudur. Testi geçenlerin göğsüne ya da sırtına koluna belirgin bir şekilde bu işareti koyarlardı ki para yoluyla birbirleriyle yerlerini değişmesinler ya da işte kimi kazandırdığımız aslında belli olsun.
Görünsün diye.
Görünsün diye. Dolayısıyla artık burada sağlık testine varıncaya kadar da geçtikleri sınavlar neydi? İşte mesela diyelim ki inşaat işçisi alacak. Diyordu ki şu duvarda 40 tane şurada tuğla var. Bu tuğlaları diz bakalım.
Tabii.
Gibi. Dizebiliyor mu acaba? Ya da tekstil fabrikasına gidecek, şu ipi makaraya sar bakalım gibi. Aslında çok da anlamı olmayan, sadece o işten anlıyor mu anlamıyor mu diye böyle yüzeysel yapılan testlerdi. Bunun en önemli ayağı az önce de söylediğimiz gibi sağlık testleriydi. Bunlardan sonra sağlık testi bittikten sonra da herhalde artık o kısım öbür programa kalacak ama yavaştan
evet, belki evet, evet.
Topa pas tabii, atmak lazım.
Tabii. Atıf yapalım. Evet.
Ve artık o sirkeci... Ne diyorduk? Vedaların başkenti hı hı. diyorduk biz. O trene binip o 3 günlük tren yolculuğunda neler yaşadıklarını, belki sadece o 3 günlük yolculuğu bile günlerce konuşmak hakkında kitaplar yazmak, filmler çekmek gerekir. İnanılmaz bir yolculuk yani. Bir ritüeli olan, zaman zaman korkularla, zaman zaman sevinçlerle geçen bir yolculuk. O 3 günü böyle dakika dakika olmasa da böyle an an yaşamaya çalışacağız önümüzdeki programda inşallah. Ve Sirkeci'nin de tabii hakkını vermek lazım. Yıllarca onca insanımızın uğurlandığı yer oldu.
Kavuşma, ayrılma durağı oldu.
Bu göç tarihindeki ikonlardan biridir Sirkeci. Hala da mesela göçle ilgili bir şey yapılacağı zaman insanlar ya da göç konuşulduğu zaman ilk önce Sirkeci'den bahsedilir. Böylece tophaneden sınavı geçip trene binmeyi hak eden işte o gözümün önünde şimdi hı-hı. mavi renkli kumanya kuponu almaya hak kazanan o insanlarımızı yavaş yavaş Sirkeci'ye doğru indiriyoruz. Şimdi Sirkeci'de onlar trenine, neyle karşılaşacaklar? Trene binmeden önce evet, kumanyalarını alacaklar. Bu kumanyada ne var?
Anonsu dinleyecekler.
Evet,
bizim
anonsu dinleyecekler. Kadınların kumanyasında erkeklerde olmayan ne var? Bunu konuşacağız. Daha sonra İşkur'dan gelip Türk işçiler trene binmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onlara verdiği öğütleri
evet, evet.
konuşacağız ve onları trene binip Münih'e doğru uğurlayacağız.
Şimdi sevgili program. Gökhan 35 dakika konuşuyoruz işte sen ve sevgili Özkan'ın katkılarıyla ama dinleyicilerimiz de bunu tahmin ediyorlardır. Hakikaten bir hafta boyunca hangi başlıkları öne çıkaralım diye kendi aramızda evet, istişare evet. ediyoruz.
Kolay değil.
Gerçekten şu anda şu ekip kumanyalarımızı verseler biz günler geceler boyu
kesinlikle
soluk
devam
vermeden
kesinlikle
konuşabiliriz. Devam ve dinleyiciye de tetikte bilgiler aktarabiliriz değil mi?
Biz ona hazırız
o kadar
ama TRT
şey
buna hazır mı Murat abi bilmiyorum.
TRT her imkanı sunuyor bize. İlerleyen programlarda İnşallah. Belki zamanı Olabilir. Da artırma şansımız olursa ona da deneriz.
İnşallah.
Hakikaten çok büyük bir sosyolojik gerçeklik bu. Ve bitmeyen, biteviye devam edecek olan kesinlikle. Bir gerçeklik. Ben çok çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için sevgili
ediyoruz.
Gökhan.
Güzel bir yerde bıraktık.
Evet. Aynen. Evet.
Yani devamı haftaya gibi oldu
dinleyicilerimizin
ama
muhayyilesinde devam etsin. Kaldığımız yerden devam edelim.
Tamam anlatılamıyor.
Sevgili Özkan sen bir hafta emek yemek şarkılar, türküler seçiyorsun. Ama genellikle ya birini ya ikisini kullanabiliyoruz. Bize gönül koyma çünkü hakikaten işte anlatacak çok şeyimiz var hep birlikte.
Şey var aslında Gökhan'ın kitabıyla da ve bu 60 yıllık süreçle de ilgili yeni şeyler öğrenmek de son derece keyifli. Ben de tabii meseleyi biraz sanat tarafından
kesinlikle
yani gerek ülkemiz insanında gerek Almanya'da bulunan vatandaşlarımıza yönelik böyle bir yansımalar var. Onlardan bahsederek.
Sevgili dinleyiciler, bugün Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den canlı yayından yine her zaman olduğu gibi seslendik sizlere. Ana kumandada Ayhan Taşçı vardı. Girişte sevgili Ayhan'ın adını zikretmeyi unutmuştum. Şimdi bir kere daha Ayhan Taşçı vardı diyerek borcumu ödemiş olayım. Ama esas bugün çok önemli bir konuğumuz vardı. Sevgili Gökhan Duman'ın kızı Simay tam karşımızda. Evet. Akvaryumun tam karşısında bütün program boyunca hayranlıkla babasını cama yaslanarak seyretti. Ben
bize
de
enerji verdi.
Çok büyük bir mutluluk duydum Simay'ı orada görmekten. Çocuklarımın çok ufak yaşlarına gittim. Artık bu biri 25, biri 21 yaşında kocaman adamlar ama onları da ben ufakken böyle getirirdim. Çocuklarınızla, sevdiklerinizle sevgili dinleyiciler güzellikler görün. Ankara'dan.
Kesinlikle bizler de katılıyoruz bu
düğünlere. Türkiye'nin Sesi aynen. Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, 11. Peron'dan sizlere sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Yapım yardımcımız Eda Kotanoğlu'ydu. Mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan ben Murat Ören vardım. 11. Peron haftaya Cuma yine karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
Sayın
yolcularımıza
iyi seyahatler.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.